küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Recep Özdem iletiyor. Sevgili dinleyenler, bu hafta stüdyomuzda programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun ve danışmanımız Murat Yeşiltaş var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu hafta sizinle Suriye'deki son gelişmeleri konuşacağız. Suriye'ye ilişkin diplomasi trafiğinin hızlandığını görüyoruz. Yakında Soçi'de yeni bir üçlü zirve olacak. Yine Rus Savunma Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Yeşiltaş? Sizinle başlayalım.
Tabii son dönemde Suriye'ye ilişkin ön plana çıkan en önemli mesele Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Fırat'ın doğusunda gerçekleşecek bir uzlaşı. Geçtiğimiz hafta bir Türk heyet, Amerikan heyetinin Türkiye'ye ziyaretinden sonra Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette asıl konulardan bir tanesi de Fırat'ın doğusunda nasıl bir anlaşma zemini ortaya çıkacak şeklindeydi. Anlayabildiğimiz kadarıyla ve ortaya çıkan açıklamalara bakılırsa Amerika ile Türkiye arasında henüz bir uzlaşı oluşmamış gözüküyor. Yani başkanın çekilme konusunda kararının net olduğu, hatta bunun bir takvime ayarlandığı, işte bu Nisan ayının sonunda veya Haziran'ın sonunda çekilmenin büyük ölçüde tamamlanacağı, ancak Fırat'ın doğusunda nasıl bir düzenleme yapılacağı konusunda ciddi bir tartışma var. Yani Amerika Birleşik Devletleri tarafı öyle ya da böyle kendilerinin PYD'yi, YPG'yi koruyabilecek bir formülle Türkiye ile anlaşmaya çalışıyor. Ama Türkiye buna çok fazla sıcak bakmıyor. Öte yandan güvenli bölgenin kim tarafından oluşturulacağı, nasıl oluşturulacağı veya güvenli bölgenin içerisinde özellikle Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin veya koalisyonun diğer ortaklarının devriye görevi yapıp yapmayacağı, bu bölgedeki PYD'nin ve YPG'nin varlığının ne olacağı konusunda ciddi şu anda soru işaretleri hala mevcut. Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında da bir süreç işliyor. Sadece Fırat'ın doğusuna ilişkin değil, aynı zamanda İdlib konusunda son haftalarda yaşanan gelişmeler Türkiye ile Rusya ilişkilerini yine o noktaya doğru çevirdi. Dolayısıyla orada da bir anlaşma zemini aranıyor. HTŞ'nin özellikle İdlib bölgesini tamamıyla, neredeyse %80-90'ını kontrol altına alması Rusya ve rejime bir müdahale gerekçesi oluşturuyor. Türkiye'de tabii ki bildiğimiz gerekçelerle, insani gerekçeler var, başka dinamikler var. Bu bölgeye yönelik bir askeri harekatın yapılmasına karşı, ama Türkiye'nin kendi başına da neler yapıp yapamayacağı konusunda bir belirsizlik var. Rusların bu konuda Türkiye'yi daha fazla bu meselenin üzerine göndermeye çalıştığı bir denklem söz konusu. Öte yandan tabii Türkiye ile Rusya arasında Fırat'ın doğusuna ilişkinde bir süreç var. En son yapılan görüşme sonrasında Adana mutabakatı bağlamında bir çerçeve ortaya çıkmıştı ama Türkiye'nin bu mutabakattan ne anladığı veya Rusya'nın bu mutabakatı niçin kullanması gerektiği konusunda da bir belirsizlik söz konusu. Çünkü Rusya'nın Fırat'ın doğusuna ilişkin temel pozisyonu rejimin bu bölgeleri devralması Amerika'nın çekilmesinden sonra. Tabii bu devir işlemi nasıl, hangi anlaşmayla gerçekleşecek? Yine burada da Türkiye ile Rusya arasında bir belirsizlik söz konusu. Ve en nihayetinde de Astana süreci bağlamında Soçi'de yapılan görüşmeler ve İran-Türkiye-Rusya arasındaki Suriye krizinin çözümüne yönelik bir görüş birliği olacak mı? Yol haritasının tam manasıyla işlemesi, yani Anayasa Komisyonu'nun kurulması hala başarılabilmiş değil. Aynı zamanda tabii bu komisyon kurulmasından sonra anayasa yapım süreci başlayacak ve daha sonrasında seçimler gerçekleştirecek. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yapılacak bu üçlü zirve, bu üç soruya da hem Fırat'ın doğusuna, hem İdlib'e, hem de Astana sürecine dair bir yeni bir durum ortaya çıkarabilir.
Sayın Acun, İdlib meselesi önemli. Evet. Rusya tam olarak ne istiyor burada sizce?
Tabii şimdi Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu Ankara'daydı. Mevkidaşı Akar'la görüştü. Yine bunun öncesinde 31 Ocak'la 2 Şubat arasında heyetler arası görüşmeler yapılmıştı. Bu görüşmelerde İdlib ana gündem maddelerden bir tanesi, diğeri Memiç ve diğeri ise Fırat'ın doğusundaki gelişmeler. Burada askeri bağlamda hem istihbarat düzeyinde hem silahlı kuvvetler düzeyinde görüşmeler yapılıyor. Tabii Türkiye ile Rusya malum İdlib konusunda bir mutabakat oluşturmuştu. Bu çerçevede İdlib'deki radikal ve terör örgütlerinin minimize edilmesi ve silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulması ve çatışmaların tamamen bitirilmesi hedefleniyordu. Ama bu tam olarak gerçekleşemedi. Burada evet, Heyet-i Tahrir Şam yapılanmasının özellikle son dönemde konjonktürel gelişmeleri fırsata çevirerek muhalifleri hedef alması, burada ulusal özgürleştirme cephesinin bileşenleri, Nurettin Zengi gibi grupları elimine etmesi ve etkinliğini artırması önemliydi. Yine bu silahsızlandırılacak olan bölgede tam olarak bu sebeple HTŞ ve diğer Hurasettin gibi, bazı Ensaröttin gibi radikal yapılanmaların bu bölgelerden çekilmemesi dolayısıyla oluşturulamadı. Yine rejimin burada ihlalleri söz konusuydu. Bunun altını çizmek gerekiyor. Birçok kez İdlib'de muhalif bölgeleri hedef aldılar. Burada çok sayıda sivil hayatını kaybettik yine. Bunlar tabii masaya yatırılıyor. Şu anda Rusya, Türkiye'ye İdlib'deki son gelişmeler çerçevesinde bir baskı yapma çabasında. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova ziyareti önemliydi. Burada Putin'le yapılan görüşmede, basın açıklamasında da Türkiye'ye en azından bu baskı sürecinin tam da istenilen şekilde hayata geçirilemediğini gösterdi. Çünkü Rus kaynakları özellikle görüşmeden önce ciddi bir kamuoyu oluşturmak ve Türkiye'yi zor durumda bırakma çabası içerisine girmişlerdi. Şimdi bu şeyde de Soçi'de de benzer şekilde görüşmeler İdlib üzerine devam edecek. Tabii Türkiye şu argümanı ortaya koyuyor. Yani burada 3,5 milyon sivil yaşıyor. Askeri bir şekilde Heyet-i Tahrir Şam ve iltisaklı gruplar hedef alınırsa bunun çok ciddi bir insani maliyeti söz konusu olacak. Burada bir istikrar oluşturmak çok mümkün olmayacak ve siyasal çözüm sürecini de ciddi anlamda bertaraf edecek, işlemez hale getirecek bir durum oluşturacak. Şimdi rejimin kontrol ettiği bölgelerden elimizde örnekler var. İşte Doğu Guta, Dera gibi bölgelerde rejim buraları çatışmazlık bölgesi olmasına rağmen hedef aldı ve elimine etti. Rusya'nın da arabuluculuğunda bazı görüşmelerle bazı muhalifler de burada silah bırakmıştı. Ama şimdi buralarda hiçbir şekilde rejimin istikrar oluşturamadığını gördük ve hatta bazı bölgelerde yeniden askeri direniş yapılanmaları oluşturuldu. İşte Dera'da mesela Halk Direniş Grubu sadece 2 ayda 23 civarında büyük saldırı gerçekleştirdi. İstikrarsız bir durum ortaya çıktı. Şimdi İdlib ki muhaliflerin son kalesi konumuna gelmiş. On binlerce silahlı muhalifin olduğu, tüm diğer bölgeler, çatışmazlık bölgelerinden de silahlı muhaliflerin ve sivillerin bir sığınak olarak gördü. İdlib'in kolay bir şekilde elimine edilmesi rejim ve destekçileri tarafından hiçbir şekilde zaten mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye gerçekten sürdürülebilir bir rasyonel çözüm arayışında. Şimdi Soçi'de de benzer şekilde Türkiye kendi argümanlarını ortaya koyacak. Tabii bunun dışında bizim önümüzde bir Tel Rifat örneği var. Şimdi Tel Rifat'ta Rusya'nın askeri polisinin kontrolünde PKK varlığını görüyoruz. O bölgesi de Tel Rifat da aslında çatışmazlık bölgesinin içerisinde yer alıyordu. Ama oradan kaynaklı Türk ordusuna ve muhaliflere çok ciddi anlamda saldırılar gerçekleşiyor. Çok sayıda Türkiye şehit de verdi. ÖSO ve diğer milli ordu unsurları kayıplar verdi. Dolayısıyla Rusya'nın eli de Türkiye'ye yönelik çok güçlü değil aslında. Sanki öyle bir medya algısı oluşturulmak isteniyor. Türkiye taahhütlerini yerine getirememiş, İdlib'de HTŞ'yi elimine edememiş gibi bir görüntü ortaya çıkartılmak isteniyor. Ama hem İdlib'de rejimin ihlallerini Rusya'nın durdurmadığını garantör ülke olarak, hem de Tel Rifat gibi örneklerde PKK'ya adeta kalkan oluşturularak Türkiye'ye yönelik saldırılarını burada yapmasına olanak tanıdığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi masaya yatırılacak. Türkiye'de kendi argümanlarını ortaya koyacak. Ben kapsamlı bir askeri harekata Türkiye'nin hiçbir şekilde İdlib'de onay vereceğini düşünmüyorum. Türkiye'nin malum İdlib'in etrafında 12 tane askeri gözlem noktası var. Burada büyük bir askeri çatışma yaşanmasını Türkiye engelliyor. Tabii Türkiye aslında biraz zamana yaymak istiyor İdlib meselesini. Bir yandan Memiç ve Fırat'ın doğusunda adım atmak isterken elinin güçlü olabilmesi için İdlib'de bir çatışma sürecin içerisine girmek istemiyor. Enerjisini daha ziyade Fırat'ın doğusuna harcamak istiyor. Bu bağlamda da İdlib meselesini biraz zamana yayarak adım adım siyasi bazı hamlelerle HTŞ'yi zayıflatacak, silahsızlandırılma bölgesini bir şekilde tesis edecek şekilde adımlar atmak istiyor. Ama Rusya'da tam tersi, işte Memişef Fırat'ın doğusundaki meselelerde de Türkiye ile yürüttüğü müzakerelerde elini güçlendirmek için belki de İdlib meselesini daha fazla ön plana getiriyor ve Türkiye'yi buradan sıkıştırmaya çalışıyor. E tabi burada taraflar masada tüm kozlarını ortaya koyacaklar. Türkiye'nin elinde güçlü argümanlar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri yürütülen belki müzakereler burada belirleyici olacak. Eğer Türkiye ABD ile belli çerçevede mutabakat zemini oluşturabilirse Rusya'ya karşı da eli çok daha fazla güçlenecek. Çünkü Fırat'ın doğusu Rusya'nın nüfus alanında olan bir yer değil. Orada Rusya'nın temel amacı rejimin tekrardan bölgeye dönmesi ve başta enerji kaynakları olmak üzere bu bölgelerin de kontrolünü ele geçirebilmek. Ama bölgede Amerika'nın eğitip donattığı çok sayıda silahlı unsur var. PKK'nın Suriye yapılanması da bunların içerisinde. Yine bölgenin hava sahasını ABD kontrol ediyor. ABD'nin bölgede hala 22 tane asker üssü var. Türkiye ile hangi zeminde ABD'nin çekileceği, bir anlaşmalı bir çekilme mi gerçekleştirici? Türkiye'nin Rusya ile olan müzakerelerinde de hatta İdlib'de de bence önemli belirleyici unsurlardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum.
Sayın Yeşiltaş, İdlib'de iç dengeler sizce ne durumda? Muhaliflerle HTŞ arasında sizce yeni bir çatışma yaşanabilir mi?
Ya, tabii son haftalardaki çatışmanın sonuçlarına baktığımızda İdlib'in önemli bir kısmında HTŞ'nin kontrolü ele aldığını biliyoruz. Şimdi HTŞ'nin karşısında yani kısmen birlikte hareket ediyor gözükseler de milli ordu ya da milli cephe bağlamında bir ordu kurulmuş olsa da içerisinde çok farklı grupların olduğunu, irili ufaklı grupların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu HTŞ'yi o gruplar karşısında daha avantajlı konuma getiriyor. Onun yanında HTŞ'nin özellikle İdlib'in ekonomisini kontrol etmesi ve ekonomik geliri diğer unsurlarla karşılaştırıldığında daha fazla olması, bu onu diğer grupları elimine etme veya onların üzerinde bir dominasyon kurma açısından da daha avantajlı hale getiriyor. Özellikle ekonomik mobilizasyonunun HTŞ'nin yekün olarak bakıldığında diğerlerinden çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Yine bir başka husus, HTŞ'nin askeri kapasitesinin de diğer muhalif gruplarla karşılaştırıldığında daha geniş bir kapasiteye sahip olması ister istemez bu tür gruplar arası çatışmalarda HTŞ'yi daha etkin hale getirdi ve İdlib içerisinde onları avantajlı bir konuma getirmiş durumda. Şimdi tabii ki HTŞ'nin İdlib bölgesini kontrol etmesi nihayetinde özellikle Can'ın biraz önce ifade etmiş olduğu nüfus meselesini de kontrol etmeyi beraberinde getiriyor. Şimdi bir ulusal kurtuluş hükümeti ya da sadece kurtuluş hükümeti kuruldu ve bu kurtuluş hükümetinin varlığını diğer muhalif, ılımlı muhalif gruplar da aslında kabul etti. Bu şu demek aslında, bir hükümet kurulması demek bir bölgeyi yönetmek demek. Yani en yukarıdaki işlerden, yüksek politika işlerinden düşük ya da daha aşağıda seyreden politik işlere kadar bütün süreci HTŞ öyle ya da böyle kontrol edebiliyor. Bu 3,5 milyon bir nüfusun kapladığı bir alanda vergi düzenlemelerinden tutun da okul hizmetlerine, emniyet hizmetlerine, trafik işlemlerine, trafik cezalarına, yani bir devlet gibi bir, hatta HTŞ'nin bu varlığını bir emirlik, yeni bir HTŞ emirliği bağlamında alternatif bir hükümet yapılanması olarak da hayata geçirdiğini söyleyenler var. Nitekim bu yaklaşım doğru olarak kabul etmek lazım. Ama en nihayetinde HTŞ, El-Kaide ile olan bağlantısı, her ne kadar bu bağlantıyı kendisi değiştirmiş olsa ve bu bağlantının olmadığını iddia etmiş olsa da uluslararası aktörler tarafından Türkiye'ye dahil olmak üzere terör örgütü olarak ilan edilmesine sebep oldu. Ancak bu tabii ki HTŞ'nin varlığını uzun vadede kabul etmeyi gerekli kılmıyor. Hatta HTŞ'nin varlığını öyle ya da böyle bir şekilde bölgede dönüştürmek gerekiyor. Ama bu öncelikle grup içi dengelerde alternatif muhalif grupların HTŞ'ye karşı iyi bir dengeleyici güç oluşturması lazım. Şu anda bunu başarabilmiş değiller. Burada da en önemli aktör Türkiye. Yani Türkiye'nin bu aktörleri bir araya getirmesi ve HTŞ'ye karşı avantajlı konuma geçebilmesi için bu aktörlerin de lojistik imkanlarının desteklenmesi, savaşma kapasitelerinin özellikle askeri güç bakımından, silahlanma bakımından desteklenmesi gerekiyor. Tabii bütün bunlar olurken benim tabii biraz izaha muhtaç, belki Can orada daha farklı bir analize sahiptir. O da şu: bölge dışı acaba dinamikler, bölge içi dinamikler üzerinde ne kadar etkili oluyor? Yani şunu kastediyorum. Rusya'nın müdahalesi bu süreçlere, Rusya'nın bazı süreçleri öyle ya da böyle etkilemeye çalışması. Çünkü Rusya ve rejimin İdlib'deki temel amacı kendilerine askeri müdahale imkanı oluşturacak bir nedenler zemini oluşturmak. Yani o nedenler oluşursa ve Türkiye bu nedenleri ortadan kaldıracak bir imkan ve kabiliyete sahip olmazsa, o zaman yapacak bir şey kalmayıp Rusya'nın, rejimin, İranlı ministerin bölgeye müdahale etmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla Rusya'nın dışarıdan bölgeye yönelik bir takım süreçlere dahil olmak istemesinin arkasında bu sebepler yatıyor ve bu etkili olmuş olabilir. Yani gruplar, küçük grupları HTŞ'ye yöneltmek ve en nihayetinde onların kaybetmesini kesin olacağı için HTŞ'yi İdlib içerisinde hedef haline getirmek, dolayısıyla İdlib'i kontrol etmek. Dolayısıyla bölge dışı dinamiklere de bakmak lazım.
Biraz önce HTŞ'nin dönüştürülmesinden bahsettiniz. Evet. Bunun da kastınız neydi?
Yani şöyle, şimdi İdlib'de Rusya ve Türkiye, İran arasında, daha doğrusu Rusya ile Türkiye arasında varılan uzlaşma gereği bu güvenlik noktalarının oluşturulmasından sonra ağır silahlarının bırakılarak ciddi bir hat oluşturulması, güvenli bir içeride askerden arındırılmış, silahtan arındırılmış bir bölgenin oluşturulması gerekiyordu. Bu birinci aşamaydı ki bu aşamayı bir türlü yapılamadı. İkinci aşamada da bu grubun kendisini lağvetmesi gerekiyordu. Yani bu grup kendisini lağvedecek ama şöyle bir sorun var. Bu grubun bir Suriyelilerden oluşan bir kısmı var. Ana gövdeyi o oluşturuyor. İkinci kısmı da yabancı savaşçılar dediğimiz veya YTS dediğimiz, yabancı terörist savaşçılar dediğimiz farklı bölgelerden gelen, dünyanın, hatta Doğu Türkistan'dan gelenler bile var aileleriyle. Bunların da bir şekilde bu sorunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunlar imha mı edilecek tırnak içerisinde, yoksa bu bölgeden alınıp başka bir bölgeye mi götürülecek? Ondan sonra da üçüncü aşamada da İdlib bölgesinde ılımlı muhalefetin kontrolünün sağlanması vasıtasıyla orada bir stabilize, istikrar alanı oluşturmaktı. Dolayısıyla bunun sonunda da HTŞ kendisini lağvedecek, elemanları siyasete, yani şu anda muhaliflerin özellikle arkasında durduğu siyasi pozisyona geleceklerdi. Yani artık Suriye meselesinin siyasi olarak çözümüne olan inancın deklarasyonunu kastediyorum. HTŞ böyle bir şeyden şu anda çok uzak durumda. Yani Suriye meselesinin siyasi olarak müzakere edilmesi gerektiği kanaatini taşımıyorlar. Askeri yollarla işte o devrimin askeri bacağının aşamasının devam edeceğini ve rejimin her zaman hedef olacağını söylüyorlar. Bir başka husus da şu: tabii HTŞ'nin neden kazandığını açıklayan asıl dinamik de bölgeye rejimin girmesi, Rusya'nın girmesi, Şii ministerin girmesine dair bir garantiyi göremiyor olmaları ve bu söylem üzerinden de diğer bütün grupları öyle ya da böyle ikna etmiş olmaları. Yani HTŞ ortadan kalktığında bölgeyi koruyacak bir aktör kalmayacak. Dolayısıyla ister istemez diğer grupların tavırlarını ve siyasi pozisyonlarını da bu bekliyor. Dolayısıyla nihayetinde hem iç dinamikler çok karmaşık, çok fazla aşırı yerelleşmiş durumda, hem de HTŞ'nin artan gücü, iktidarı bu dinamikleri artık yönetebilir halde. Bir başka husus da tabii ki dış eksen, dış aks, yani Rusya aksı.
Yani ben şöyle bir ekleme yapabilirim belki Rusya'nın pozisyonuna ilişkin. Rusya'nın gerçekten bir askeri, kapsamlı bir askeri harekat isteyip istemediği konusunda şüphelerim var açıkçası.
Bunu yapıp yapamayacağı
konusunda. Yani bunun Rusya'nın çıkarını olup olmayacağını, evet, özellikle. Doğru. Çünkü şimdi bir defa 3,5 milyon sivil insan yaşıyor. Buraya yönelik kapsamlı bir askeri harekatta ciddi bir sivil insan kaybı yaşanacak, evet, kriz olacak. Bu sadece Türkiye-Rusya ilişkilerinde değil, Rusya'nın Batı dünyasıyla olan ilişkilerinde de yeni bir gerginlik alanı oluşacak.
Zaten ve kötü.
Bu maliyeti Rusya gerçekten karşılamak isteyecek mi? Yani yüz binlerce insanın mülteci olacağı, bu mültecilerin Türkiye'nin üzerinden tekrar Avrupa kapılarına dayanacağı bir denklem kolay yönetebilir bir şey değil. Zaten İstanbul zirvesine de Fransa, işte Almanya, Türkiye, Rusya zirvesinde Batılı devletler, Avrupalı devletler Rusya bu konuda çok ciddi tepki gösterdiler ve İdlib Anlaşması'nın oluşmasında bir nevi Batılı ülkelerin, Avrupa ve ABD'nin zorlamasının da etkisi var. Bu bir defa birinci mesele. İkincisi, askeri olarak gerçekten ne kadar başarılı olabilecekleri. Yani şimdi bir Doğu Guta, Dera gibi bölgeler muhalifler adına çok daha zayıf kontrol edilen bölgelerdi ve İdlib onlar için son kale konumuna geldi. Burada 100 bine yakın yaklaşık silahlı, çok iyi eğitimli, uzun yıllar savaşma tecrübesine sahip. Hı hı. Ve artık başka gidecekleri yeri olmayan, yani ölümüne savaşacakları 100 bine yakın bir muhalif unsurdan bahsediyoruz. İdlib'i çok uzun süredir ellerinde tutuyorlar.
Tanıyorlar daha doğrusu.
Hazırlık var. Halk desteği muhalifleri neredeyse %100 seviyesinde, hı hı, diğer bölgelerden farklı olarak. Şimdi burada çok uzun sürecek bir yıpratma savaşıyla karşı karşıya kalacak rejim. Rusya ve onu destekleyecek olan İran. Rejimin zaten savaşma kapasitesinin ciddi anlamda azaldığını, askeri gücünün ciddi anlamda azaldığını görüyoruz. İdlib'e yönelik böyle bir kara harekatında İran'a yakın güçlerin, özellikle milislerin çok aktif olması gerekecek. Bu da ABD'nin Suriye siyaseti açısından çok tercih ettiği, arzu ettiği bir şey değil. Hatta Rusya ile İran arasında da son dönemde ciddi bir rekabet yaşandığını düşündüğümüzde olası bir İdlib harekatında İran elini çok güçlendirecek. Dolayısıyla Rusya'nın bunu bu bağlamda da tercih edeceğini zannetmiyorum. Son olarak ise eğer İdlib'de askeri bir harekat yapılırsa hem Soçi süreci hem de diğer siyasal, hı-hı, süreç tamamen çöker. Yani muhaliflerin tamamen askeri olarak imha edilmesine yönelik bir harekat başlatılmışken artık yeni anayasa yapım süreci, Soçi'deki işte garantör ülkelerin bir araya gelmesi vesaire, bunlar hep anlamını yitirecekler. Ve ülkede İdlib'i de muhalifleri elimledip topraksızlaştırsalar dahi istikrarın sağlanamayacağı, siyasal bir çözümle olamayacağı bir denklemle karşı karşıyayız. İşte az önce Dera'dan örnek verdim. Rejim Dera'yı çok daha kolay almasına rağmen orada yeniden gerilla savaşı yapan örgütler oluştu ve bunlar rejime çok ciddi kayıplar verdirmeye başladı. Bunun ötesinde eğer siyasal bir çözüm olmazsa, yani yeni anayasa, reformlar, muhaliflerin içerisinde yer alacağı Şam'da entegre bir hükümet, hı hı, dünyanın Esed'in meşruiyetini kabul etmesi beklenmiyor.
Durumu söz konusu olabilir.
Ben pek zannetmiyorum. Yani şimdi tecrit edilmeye devam edecek büyük ihtimal. Ve bu tecrit de Suriye'nin yeniden inşası için gerekli en az 300 milyar doların kimse tarafından finanse edilmeyeceği anlamına geliyor. Bu sefer Rusya ve İran bunun altından kalkabilir mi? Hiçbir senaryoda çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla Rusya için asıl rasyonel olan Türkiye ile birlikte yürütülen İdlib konusundaki anlaşmanın devam ettirilmesi ve siyasi yöntemlerle, belki çok küçük nokta operasyonlarla, HTŞ gibi yapıları adım adım zayıflatabilecek, siyasal süreci devam ettirecek bir denklem olsun
belki diye Rusya'nın ben. Yani Rusya'nın şöyle bir hedefi de olabilir. Yani bu bütün bu karmaşık olarak ortaya çıkan tabloyu kullanmak suretiyle ve HTŞ'nin varlığını sürekli masada tutmak, tehdit olarak göstermek suretiyle Türkiye'yi bu bölgeyi halletme konusunda aceleci davranmaya sevk edebilir. Yani tabii, Rusya bunu tabii, bence bu büyük ölçüde Rusya istiyor. Yani
ve kendisi Mehmet ve Fırat'ın doğusunda da Türkiye'den bazı tavizler almak
istiyor. Tavizler almak istiyor. Yani dolayısıyla Rusya İdlib konusunu konuşurken her zaman şunu akılda tutmak lazım ki Moskova Türkiye'nin başka bölgelerde icra etmeye çalıştığı politikadan öyle ya da böyle bir kırpıntı, bir tırtıklama, tabii, bir şeyler alabilme stratejisini izliyor. O yüzden de Türkiye'yi HTŞ konusunda sürekli şey yapıyor, ısrarcı bir şekilde tutuyor, baskı, evet, altında tutuyor. Türkiye'de Can'ın da ifade ettiği gibi aslında bu konunun aceleye getirilmemesi gerektiğinin çok farkında. Çünkü yani bir kere o dinamiği tekrar ateşlediğiniz zaman, hı hı, bu Suriye'de savaşın sönümlendiğini varsaydığımız, aşağı yukarı savaşın yeniden alevlenmesini beraberinde getirebilir ki bu bence diğer çatışmasız bölgeleri de etkileyebilecek yeni, tabii, dinamiklerden bahsediyoruz demektir. Yani sadece 100 bin askeri sayısı, yani savaşçı sayısıyla 3,5 milyon insanın, işte bunun aşağı yukarı 700 bin ila 1 milyonun savaş başlama dedikodusu ortaya çıktığı andan itibaren yola döküleceğini biliyoruz. Evet. Bir de bu savaş ortaya çıktıktan sonra yola dökülecekler var. Dolayısıyla bu yönetilebilecek bir süreç değil.
Hı hı. Peki güvenli bölge görüşmeleri ne aşamada? Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile devam ettirdiği görüşmeler ne aşamada?
Evet. Yani çok yeni bir gelişme yok. Tabii Murat Hoca Amerika'daydı. O daha iyi değerlendirecektir yine belki Amerikan perspektifinden. Önemli olan gelişmelerden bir tanesi benim gördüğüm kadarıyla CENTCOM, evet, komutanı Wharton'un açıklamaları oldu. Doğru. Çekileceklerini teyit etti ve bunun haftalar içerisinde olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ama temel mesele şu, yani onlar bir şekilde YPG'yi koruyabilecekleri bir denklemle çekilmek istiyorlar ve bu da Türkiye'nin oluşturacağı güvenli bölgeden ziyade bir tampon bölge işaret ediyor. Evet. Ancak seçenekleri ve opsiyonları da sınırlı. Hı hı. Yani Türkiye ile belli bir noktada, bence şimdi pazarlıkları en yüksekten başlattılar, evet, ama bir noktada anlaşmak zorundalar ve, hı hı, sadece işte bazı Kürt bölgelerinin dışında tutulacağı bir güvenli bölgeyi bence en de sonunda kabul edecekler gibi geliyor bana. Hı hı. Tabii bunu zaman gösterecek. Yani Trump'ın kararlılığı bir yerde ama sahada özellikle CENTCOM düzeyindeki komutanların kendine ait farklı perspektifleri ve oyun planları var. Onlar mümkün mertebe çekilmeyi geciktirmek ve farklı senaryolara Türkiye'yi kabul ettirme derdindeler. Ama en de sonunda eğer çekileceklerse ve çekilme süreci gerçekten başlamışsa bir yerde Türkiye ile anlaşmak durumdalar. Çünkü alternatif senaryoda ise Ruslarla ve rejimle görüşmeleri ve İran'ın da içerisinde olduğu güçlerin bu bölgeye tamamen girmesi anlamına gelir. Dolayısıyla onlar en kötü senaryoda bence YPG'yi kısmen koruyabilecekler. İşte Arnil Arap ve Kamışlı dolduracak küçük zonlarda. Genel anlamda da Türkiye'yi güvenli bölgeyi bırakacakları bir senaryonun hayata geçme ihtimalini yüksek görüyorum. Aksi halde Türkiye zaten kararlı. Hı hı. Askeri harekat için tüm planlamaları yapmış durumda. Hazırlığını yapmış durumda. On binlerce asker sınırda bekliyor.
Geçtiğimiz günlerde tekrar birlik gönderdi
tabii
sınıra.
Tabii o sevkiyatlar devam ediyor. Suriyeli muhaliflerden oluşturulan milli ordunun altında 17. tümen var. Yine Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nden istenen savaşçılar hazır konumda. İçeriye girmeyi bekliyor. Hı hı. Tabii Membiş'te belki daha önce bir adım atılabilir. Orada da çeşitli müzakereler yürütülüyor. Yol haritası üzerine anlaşmalar vardı. ABD belki Türkiye'yi teskin etmek için Membiş'te bazı adımlar tabii ama tabii YPG bunu ne kadar kabul ettirebilir? O da ciddi soru işareti. Çünkü ABD ile YPG arasında tam bir komuta kontrol yok. Sahada adeta partnerler olarak çalıştılar. YPG'nin yaptığı açıklamalarda tabii Türkiye'nin güvenli bölge oluşturma kararına çok sert tepki var. İşte Suriye Demokratik Meclisi'nin eş başkanı Amerika'daydı. Birkaç gün boyunca burada temaslarda bulundu. Orada lobi yapmaya çalışıyor. Körfez ülkeleri ve İsrail'in girişimleri olduğunu biliyoruz. Ama Türkiye'de işte bu ABD'nin yalpalamasına karşı Rusya ile paralel görüşmeler yürütüyor. Yani Türkiye'de ben alternatifsiz değilim diyor. Hem tek taraflı bir şekilde asker harekat düzenleyebilirim. Hı hı. Ama gerekirse Ruslarla da belli bir zeminde Fırat'ın doğusuna ve Membiç'e ilişkinde anlaşabilirim diyor. Yani Türkiye bir yandan ABD'yi Rusya'ya karşı, Rusya'yı da ABD'ye karşı kullanmaya çalışıyor. Aslında sahadaki tüm aktörler ülke düzeyinde birbirlerine karşı hem devlet dışı aktörleri hem de diğer devlet düzeyindeki aktörleri kullanmaya çalışıyor. Hı hı. Çok böyle aktörlü, tüm aktörlerin birbirlerine karşı denge üretmeye çalıştığı bir santranç tahtası gibi acaba.
Yani şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yönelik bir stratejisi olduğunu söylersek meseleyi çok abartmış oluruz. Yani mutlaka Amerika'nın bir stratejisi vardır ama şu anda bunu sahaya yansıtacak bir stratejik...
Kafalar karışık.
Burada başkanın detaylarla ilgilenmediğini biliyoruz. Başkan kesinlikle detayları hem dinlemiyor, tarz olarak da öyle. Çünkü günde 6 saat televizyon izleyen ve televizyon izlemekten mütevellit bir fikir oluşturan bir adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla başkanın detaylarla ilgilenmediği ve çekilme kararını görmek istediği, en sonunda başkanın söylediği çekileceğiz, hı hı, ve bu çekilme kararını siz uygulayacaksınız. Dolayısıyla alttaki süreçteki kurumlar, kişiler, aktörler nasıl bir çekilme planı oluşturacak, başkan bununla ilgilenmiyor. Detaylarla ilgilenmiyor.
Sonuçla ilgileniyor.
Hı hı. O Türkiye ile özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la bir iletişiminin olduğunu, bir anlaşmanın olduğunu farkında ama altta neler olduğuyla ilgilenmiyor. Ama Türkiye hem yukarıyla ilgileniyor hem altta neler olduğuyla, tabii, ilgileniyor. Bir başka husussa belki sıkıntılı olan YPG'yi koruma formülüyle Fırat'ın doğusunda Amerikan sonrası bir düzenleme yapma stratejisi arasında büyük bir uçurum var. Yani YPG'yi korumak dediğimiz şey Türkiye ile yapılacak bir işte anlaşmada devreye sokuluyor. Hı hı. Ama Fırat'ın doğusunu yeniden rejime bırakmamak, Rusya'ya bırakmamak, İran'a bırakmamak ve orayı bir şekilde müzahir bir unsurla yönetmeye çalışmak bambaşka bir stratejiyi gerekli kılıyor. Herhalde önümüzde çok basitçe ifade etmek gerekirse yani ya Türkiye tek taraflı bir süreçle karşı karşıya kalacak ve kendisi bu süreci, hı hı, ele alacak, anlaşma peşinden gelecek. İkincisi ya Türkiye Amerika ile anlaşacak, çok fazla memnun olamayacağı bir anlaşmayı kabul etmek durumunda kalacak. Bu da ihtimaller dahilinde, hı hı, yani YPG anlamında. Ya da Türkiye Rusya ile bir anlaşma zemini oluşturarak bu anlaşma zeminini Amerika ile yürüttüğü müzakere zeminine taşıyarak elini güçlendirecek ve bir sonuca ulaşacak. Yani dolayısıyla hala belirsizlikler koruyor bence. Asıl gündem belirsizlik olması.
Hı hı. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sayın Acun ve Sayın Yeşiltaş, açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, haftaya tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın.
Küresel analiz.